Ayrım 9, Rehine, Elizabeth Lowell, sayfa 96. Oceanside, 10-29, 14. bölüm. Faroe telefonu 3 rakam tuşlayıp arama tuşuna bastı, ardından telefonu Grace'e verdi. Grace sinyal sesini dinlerken kimi arıyorum diye sordu. Telefon sisteminde sadece 2 adet 3 haneli telefon numarası var ve ben bilgi servisini aramadım. 911'i mi aradın, onlara ne diyeceğim? Telefon ikinci kez çaldı. Onlara takip edildiğini bildir dedi Faroe. Bölüm F-39'da bulunan teknene birinin zorla girmeye çalıştığını ve şu anda adamın iskelede olduğunu söyle. Telefon üçüncü kez çaldı ve korkmuş gibi konuş diye ekledi Faroe. 911, acil durumunuz nedir? Oceanside'da marinadayım dedi Grace alelacele. Bir adam zorla tekneme girmeye çalıştı. Burada yalnızım, lütfen yardım edin.
''Birisi peşinizde mi? Adresiniz nedir?''
''Marina'nın F-39 bölümü. Adam şu anda kenardaki iskelenin arkasındaki park alanında, telefon kulübesinin içinde beni izliyor.''
''Şahsı tarif eder misiniz lütfen?''
''Koyu saçlı, mavi gömlekli ya da mavi ceketli. Elinde dürbün var. Sanırım başka teknelerde insan var mı?'' diye bakıyor.
''Tamam hanımefendi, oraya hemen bir ekip gönderiyoruz.''
Grace telefonu hattakilerin söylediklerini duyamayacağı şekilde göğsüne bastırdı ve Faroe'ye bir ekip gönderiyorlar dedi.
Ne kadar sürede gelir?
Grace tekrar telefona dönerek ne kadar sürede gelir diye sordu. Burada yalnızım ve korkuyorum. Hattaki görevli tereddüt etti. Ekiplerin konum listesine bakarak 3 dakika içinde isterseniz hatta kalabilirsiniz dedi. Grace ses çıkarmadan 3 dakika dedi. Faroe başını olumlu bir şekilde salladı, telefonu aldı ve aramayı sonlandırdı. Bu gibi bir ihbar sırasında kapanan telefon onları gerçekten hızlandırır dedi. Zekice, peki ben ne yapacağım? Görevli benim numaramı almadı mı?
Hayır dedi Faroe, cep telefonu numaralarını göremezler.
Açıkçası genellikle görmezler.
Ayrıca yanlış bir şey yapmadın. Park alanında orada olmaması gereken bir adam var ve tedirgin oldun.
Bir savunma avukatı olmadığına emin misin?
İyi bir yalancıyım, bu sayılır mı?
Faroe kendi deri çantasını aldı ve içindekileri kontrol etti. Grace'in tek gördüğü aynısından Steele'ın da masasında bulunan uydu telefonuydu. O çantada silah mı var diye sordu Grace.
Okula bakmaya giderken sınırdan geçeceğimiz için mi endişeleniyorsun?
Sınırdan ve yoldaki kontrollerden.
Nerede arama var diye sordu Faroe.
Ensenada'ya giden paralı yolda ve okul girişinde vardı.
Silah kontrolü mü yapılıyordu?
Bir şey söylemediler ama isteseler aracı ve beni arayabilirlerdi.
Merak etme dedi Faroe'ye sırıtarak. Eski bir hükümlüyüm. Burada ya da Meksika'da silah taşımam yasalara aykırı. O yüzden taşımıyorum.
Silahsız bir sınır kovboyu mu? Yasaların seni dünyada en az ilgilendiren şey olduğu fikrine neden kapılıyorum acaba diye mırıldandı Grace.
Çünkü beni çok iyi tanıyorsun.
Faroe Grace'e kameranın geçiş bölmesinden güverteye kadar eşlik etti. Kamerayı kilitledi ve çantasını sırtladı. İskeleye indi ve Grace'in arkada kaldığını görünce ona dönerek tutunması için elini uzattı. Grace uzanan eli tuttu ve hafifçe iskeleye indi. Faroe Grace'in ivmesini onu bir anda kucaklamak için kullanınca Grace şaşkına döndü. Faroe gülümseyerek ve Grace'in şaşkınlığını görmezden gelerek onun gözlerinin içine baktı. ''Ne zaman, ne söylersem söyleyeyim?''
''Senin gibi bir kadının benim gibi bir adamla olabilmesi için sadece iki neden vardır.'' dedi Faroe. Dudakları Grace'in dudaklarının sadece birkaç milim uzağındaydı.
''Biz oradaki adamın ikinci sebepten dolayı buluşmuş olduğumuzu düşünmesini istiyoruz.'' ''Biraz önce sıcak çarşaflar üzerindeymişiz gibi, tamam mı?''
''Joe!''
''Evet, biliyorum.'' diyerek sözünü kesti Faroe. ''Beni istemiyorsun ve insanları kandırmaya alışkın değilsin. Çabuk öğrenin sayın yargıç. Ya benim dediklerimi yapın ya da o güzel kıçınızı kaldırıp hemen buradan uzaklaşın. Şimdi! Hangisini yapmak istiyorsunuz?''
Faroe'nin ses tonu söylediği her kelimeyi gerçekten içinden gelerek söylediğini belli ediyordu. Grace birkaç saniye buna karşı çıktı ama sonra vücudu yumuşadı ve Faroe'ye doğru bir adım attı. ''Güzel'' dedi Faroe, ''şimdi kollarını boynuma dola ve bana adamın ateşli diyebileceği bir öpücük ver.''
''Ne?''
Sakin ol, dedi Faroe Grace'in dudaklarına doğru. Gerçekten öpüşmeyeceğiz. Sadece adamın teftişinden geçecek kadar.
Düzmece bir öpücük, öyle mi? Tamamen göstermelik ve gerçek değil.
Evet, ama bu elemanı benim senin sevgilin olduğuna inandıracak kadar gerçek olmalı.
Faroe kastan Grace'i dudaklarının etrafından öpmeye başladı. Grace telefon kulübesinin bulunduğu yerle aralarındaki açıyı hesapladı. Ardından dürbünlü adamın daha iyi görebilmesi için kendini Faroe'ye doğru yaklaştırdı.
Ters bir hareket.
Grace'in göğüsleri Faroe'nin göğsüne sürtündü. Vücudunun diğer kısmı ise onun komutunu beklemeden kendini bıraktı. Göstermelik öpücük garip bir şekilde ateşli bir hal alıyordu. Grace Faroe'nin dudaklarının tadını alır almaz bir anda her şey değişti. Geçmiş ve şimdiki zaman karıştı. Bu sonsuz kucaklaşmada sevgililer gibi birbirlerine doğru kıvrıldılar. Grace Faroe'ya biraz daha yakınlaştı, sonra biraz daha ve Faroe'nin erkekliğini hissetti. Faroe yavaş ve derin derin nefes alarak kendini zamanlarının azaldığı ve dürbünle onları birinin izlediği gerçeğiyle geri çekmeye zorladı.
''İşte bu yüzden bu işi benimle yapman pek parlak bir fikir değil.'' dedi Faroe. Gönülsüzce Grace'i bıraktı.
''Özür dilerim.'' dedi Grace. ''Bir anda ne oldu bilmiyorum.''
Faroe Grace'e yan yan baktı. ''Ben biliyorum.''
''Ben tekrar olmayacak.''
''Bunu iddia etme.'' dedi Faroe. Kolunu Grace'in omzuna normal bir şekilde attı ve iskeleye doğru yürümeye başladılar. ''Bu gibi bir hisle başa çıkmak zordur.''
İlk devriye arabası katil balina gibi park alanında süzülmeye başladığında Faroe ve Grace hala iskelede yürüyorlardı. Dürbünlü Latin adam polisi görünce suçluluk psikolojisiyle saklandığı yerden çıktı ve yakında park edilmiş olan Suburban markalı siyah araca doğru hızlıca yürümeye başladı. Devriye aracı Suburban'a yanaştı. Grace ve Faroe iskelenin ucuna vardıklarında üniformalı polis üstünü aramak için adamın ellerini araca dayatmış ve bacaklarını iki yana açtırmıştı.
''Unutma, biz kendi isteğiyle teknede kısa süren işimizi halledip park yerine giden iki yetişkiniz.'' dedi Faroe yavaşça. ''Doğal davran. Kafanı çevirip biraz polislere biraz da arabaya dayanan, bir şey yapmadığını izah etmeye çalışan adama bak. Bu sırada da Suburban'ın plakasını al.''
Grace kafasını çevirip olan bitene ve aracın plakasına baktı. Plaka Frontera Baja, Kaliforniya'ya aitti fakat rengi değişikti. Kafasını geri çevirdi ve Joe'ya hafifçe, ''Plakaları aynı renkte olan araçları cumartesi günü okul önündeki aramalarda da görmüştüm.'' dedi.
''Meksika hükümetinin plakaları,'' dedi Faroe. ''Büyük ihtimalle Baja eyaleti adli polisine geri dönecekler. Ancak belki küçük bir şansla Oceanside polisleri aracın üretim seri numarasını kontrol ederse aracın çalıntı olduğu ortaya çıkabilir.''
''Tanrım!'' diye fısıldadı Grace. ''Uyuşturucu kaçakçıları için gözetleme yapan ve çalıntı araç kullanan polisler.''
''Benim dünyama hoş geldin.'' O dünyanın girişi 5. eyaletler arası otobanın sonunda güneyde. Ben kullanırım.
Ben küçük bir kız değilim. Kendim kullanabilirim.
O adamın ortağını atlatabilir misin?
Ortak mı? Nerede?
Park alanından çıktığımızda öğreneceğiz.
Grace üzgün bir şekilde aracın anahtarını Faroe'ye teslim etti. Kontrolün kendisinde olmasına alışkındı. Buna ihtiyacı vardı. Ted bunu kabul etmiş, ona istediği özgürlüğü vermişti. Bu hareketinin ilk başlarda Ted'in kişiliğinin bir parçası olduğunu sanan Grace, daha sonra Ted'in bu özgürlüğü onu umursamadığı için verdiğini anlamıştı. Faroe'nin küçük kadını kollama maçoluğundan Ted'in bırak sürtük ne istiyorsa yapsın kayıtsızlığına. Grace hayal kırıklığına uğramış bir şekilde derin bir iç çekti. Şu Y geninin bir ortası yok mu? Faroe Grace'i Mercedes'in yolcu koltuğuna tıktı ve direksiyonun başına geçti. Motoru çalıştırdı, yükselen sağlıklı sesi dinledi ve motor devrini 5000'e çıkartmaya yetecek kadar gazı kökledi. İbresinin kırmızı çizgiye gelmesine daha çok vardı.
''İyiymiş,'' dedi Faroe gülümseyerek. ''Bu maço beygir gücü zevkine ne zaman sahip oldun ya da bunu Ted mi seçti?''
''Ted mi?'' Grace güldü. ''O San Francisco'ya kadar sürdükten sonra ikinci vitesten yukarı geçmediğini fark eden tipte bir adam.
Bu yakışıklı canavar tamamen benim seçimim.
Ted seni kaçırmış. Grace omuz silkti. Belki de ben onu kaçırmışımdır.
Faroe buna inanmadı. Tek söylediği, Ted'in ofisi nerede oldu?
İki ofisi var. Biri La Jolla'da, Pasifik tarafındaki çevre yolunda. Diğeri ise Malibu'da ama şu anda iki ofisinde de değil ve ne zaman geleceğini bilmiyorlar.
Grace'in sesi Faroe'ye papağan gibi aynı şeyleri tekrarlayan resepsiyon görevlilerini anımsattı.
Sınıra doğru giderken La Jolla'daki ofise uğrayacağım dedi Faroe.
Ne bulmayı bekliyorsun?
Çok özel bir şey değil umarım.
Oraya nasıl gidiliyor?
Grace söylemek istediği şeyi yuttu ve onun yerine Faroe'ye tarif etti.
La Jolla, Pazar 11.05, 15. bölüm. Grace'in hayatındaki birçok şey gibi La Jolla'da da 16 yıl içinde oldukça değişmişti. Bir zamanlar züppelerin tercih ettiği bir Kaliforniya tatil bölgesiyken, şimdi Tijuana'nın Zona Rio'suna rakip bir finans satış merkeziydi. Faroe arabayı Edge şehri yatırım şirketinin otoparkına çıkan yan sokağa doğru yavaşça sürdü. Otopark girişinde bir bekçi kulübesi vardı. Faroe köşeyi döndü ve arabayı kaldırımın üstüne park ederek paslanmaz çelik ve camdan oluşan 5 katlı binayı incelemeye başladı. Bina girişindeki mermere işlenmiş, binada bulunan iş yerlerinin ve şirketlerin isimlerini sessizce okudu. Bina Edge şehri yatırım şirketi haricinde bir ithalat firmasına, bir uluslararası pazarlama şirketine, Wall Street brokerlarının 2 şubesine ve aralarından 3'ünün İspanyol soyadı olan 4 finansal danışmanın ofisine ev sahipliği yapıyordu.
Burada ve sınırın ilerisinde kara para aklama işleri oldukça fazla dönüyor dedi Faroe.
Çok basma kalıp yaklaşıyorsun. İspanyol soyadlı birkaç kişi olması yasa dışı bir iş çevirdikleri anlamına gelmez.
Gelmez öyle mi? Büyük paranın olduğu yer burası olduğuna göre.
Grace ikna olmuş görünmüyordu.
Buna alışsan iyi edersin dedi Faroe. Siyasal yönden bunun kabul edilir olduğu pek çok durumla karşılaştım.
Yasalar der ki...
Yasalar politikacılar tarafından yapılır diyerek araya girdi Faroe. Elbette ki tüm Rusların birer mafya üyesi olmadığını ya da yozlaşmış bir hükümete dahil olmadığını biliyorum. Ama bir Ivan'ın Rusya'da temiz ve dürüst bir şekilde büyük paralar kazanma ihtimali, birinin hiç pisliğe bulaşmadan Meksika'da zengin olma ihtimaline eşittir.
Grace buna karşı çıkmak istedi. Bu geçmişine atmış olduğu bir refleksti. Faroe'nin söylediklerinden hoşlanmıyor olabilirdi. Fakat Hector gibi etrafında iri yarı gangsterler olan birisi karşısına çıktığında Faroe ile neyin doğru neyin yanlış olduğunu tartışamazdı. Çünkü oğluna karşı bir sorumluluğu vardı.
Dünya üzerinde La Jolla'ya benzer birçok yer var dedi Faroe. Aruba, Medellin, Beyrut, Moskova, hızlı para, kara para, uyuşturucu parası, silah parası, terörist parası... Hemen hemen hepsi aynı şey. Büyük yapışkan bir top gibi dünyamızda dolaşıyor ve önüne çıkan dürüst bankacı ve finansçıları da kendi yörüngesine dahil ediyor.
Öyle bir anlatıyorsun ki sanki yasal olan hiçbir para yok.
Bu yasalı nasıl tanımladığına göre değişir. Yasalın asıl kaynağı sanattır. Sanatsal ol ve işin içinden sıyrıl. Sanatın parayı sınırlardan geçirmek ve güvenli hesaplara aktarmak için ne sıklıkla kullanıldığını bilsen şaşırırdın.
Yasaların olduğu bir dünya da var dedi Grace ateşli bir şekilde.
Biliyorum, o dünyada yaşadım.
Pisliğe batmış buzdağının temiz ucu.
Grace kafasını salladı.
Faroe tekrar finansal başarını çelik ve camdan anıtı olan binaya doğru baktı ve sessizliğin yankılanmasına izin verdi.
Ted bu karanlık dünyaya girmek için bu işe girmedi dedi sonunda Faroe. Tek küçük bir hatayla başlar. Bir arkadaşın bir iyilik ister, daha sonra yeni arkadaşlar yeni istekleriyle gelir ve tüm bu istekler birlikte yediğin içtiğin hatta birlikte çocuklarını büyüttüğün sana yakın insanlardan gelir.
Grace Faroe'nin söylediklerinden hoşlanmamıştı ve onu nasıl durduracağını bilmiyordu. Faroe'nin sakin sözleri Grace'in yaşadığı dünyayı yerle bir ediyor, tüm hayatı boyunca buna benzer bir manzarayla karşı karşıya kalmamak için savaşan ve çalışan Grace'in görmek istemediği gerçekleri ona gösteriyordu. Bu arkadaşların bazıları karanlık dünyanın pislikleridir ve onların arkadaşları daha da pisliktir dedi Faroe. Onlarla birlikte ne kadar zaman geçirirsen seni de o kadar kirletirler. Ta ki bir gün yatağından kalkıp seninle yatan insanların Hector gibiler olduğunu fark edinceye dek. İşte o an her şeyin çok geç olduğunu, aslında bir uçurumdan düşmeye başlamış olduğunu anlarsın ve nasıl duracağın hakkında en ufak bir fikrin bile olmaz. Grace dişlerini sıkarak yasaların hayati bir yaşam gücü olduğu ve soluduğu hava kadar gerçek olduğu mahkeme salonunu hatırladı. Kendi dünyasını anlatmak için Faroe'ye dönmüştü ki onun ciddi bir şekilde arka sokakta bir şeye baktığını gördü. Grace bu kadar ilginç olan şeyin ne olduğunu görmek için arkasına dönecekken Faroe onu durdurdu. "Hayır," dedi çabucak, "izleniyoruz." Grace'in midesine bir ağrı saplandı. "Yine o Suburban mı?" "Bir sedan," dedi Faroe sakince başka bir tarafa bakarak. "Bloğun aşağısındaki evin orada, çalılıkların arkasında." "Peki ama kim?" "Güzel soru." Faroe torpido gözüne uzandı ve açtı. "Harita var mı burada?" Grace torpido gözünden bir San Diego bölge sokak rehberi çıkardı. Faroe sayfalara göz attı ve bir harita belirleyip yüzüne garip bir ifade takındı. Yüzüne bakmadan "asansör çalmaya hazır mısın?" diye sordu Grace'e. "Anlayacağın bir dilde konuşmalısın." "Hayır, şimdi beni çok iyi dinle ve ne dersem onu yap. Gündüz vakti kalabalık bir binada asansör çalmanın tek yolu kaybolmuş gibi görünmektir." "Çok zor olmasa gerek," diye umurdandı Grace. Faroe haritayı direksiyonun üzerine yerleştirdi ve aracı vitese takarak harekete geçti. Önündeki haritaya defalarca bakarak aracı yavaşça yolda sürmeye başladı. Sedanın saklandığı köşeye vardığında Grace huzursuzca hareket etmeye başladı. "Joe, ne yapıyor?" Faroe araya girerek, "Şşşt kızım, biraz sakin ol," dedi. "Bana kızım deme." "Niçin? Bana hep oğlum diyorlar ya da birader." Grace Faroe'ye hak ettiği karşılığı veremeden sedanın yanına varmışlardı bile. Faroe SUV'un sürücü tarafındaki camı açıyordu. Sedan hükümet yeşili dört kapılı bir Ford Crown Royal'di. Ön koltuklarda iki Anglo-Sakson oturuyordu. Gazete okuyan adam elindeki bardağı koltuğa düşürdü. İkisi de şaşırmış olsa da yüz ifadelerini çabucak değiştirdiler. "Hey adamım, Apollo Caddesi nerede biliyor musun?" diye seslendi Faroe. "Bu harita buralarda bir yerlerde olduğunu söylüyor ama bir türlü bulamadım." Şoför Faroe'ye sert bir bakış atarak "biz de buranın yabancısıyız," dedi. "Pekala, gevşe ve bir metroseksüel gibi adres sor," dedi Faroe. Gaz pedalına hafifçe dokunmasıyla SUV sedanı geride bıraktı ve bir dahaki sefer elindeki gazeteyi düşürdüğünde en azından telsizinin antenini göstermeyecek şekilde örttüğünden emin ol. "İyi günler." Faroe gazı kökledi ve birkaç saniye sonra şehre giden sokağa döndü. "Tüm bu olup biten neydi?" diye sordu Grace. "Dikkatsiz polisler, iyi adamların bu kadar kötü görünmesinden nefret ediyorum." "Polisler mi?" Grace hafifçe dönüp arkaya bakmak için doğruldu ama kendini tuttu. "O adamlar polis miydi?" "Evet, belki de federal ajanlar. Kıyafetleri normal bir sivil polisin karşılayabileceğinden biraz daha üst seviyedeydi. Gümrükten ya da DEA'nın yerinde şimdi hangi kurum varsa onlardan olabilirler. Belki de yerel polisin de dahil olduğu özel bir timdendirler. Bahse girerim, buralarda biraz daha dolaşırsak çalılıkların arkasına saklanmış başka ekipler de buluruz. Bu bina tek bir ekibin ilgilenebilmesi için fazla büyük."
"Burada ne yapıyorlar?"
Faroe dikiz aynasına göz attı. "Yeminli ifademi mi istiyorsunuz? En iyi tahminimi mi sayın yargıç?"
"Lane'in özgürlüğüne kavuşmasına hangisi yardımcı olacaksa onu istiyorum."
Faroe belli belirsiz gülümsedi. "Öğrenmeye başladın. En iyi tahminime göre kocanın işini izliyorlar."
"Bundan emin olamazsın. Bu binada başka birçok kuruluş var."
Grace gözlerini kapadı ve derin bir nefes aldı. Tamam, özür dilerim. En iyi tahmininden bahsediyorduk. Tamam dedi Faroe, elimizde yozlaşmış pislikler için çalışıyor ya da çalışmıyor olabilecek Meksikalı polisler ve genellikle iyi adamlar için çalışan Amerikalı polisler var. Fakat iyi adam tanımı çok dar. Bu durumda geriye sen ve ben kalıyoruz.
Yani?
Yani ya kocan iki ülkede de en tanınmış, en popüler adam ya da ikimizin de ihtiyaç duyabileceğinden fazlaca belaya batmış.
9. ayrımın sonu. Sayfa 106.